Ayrım 46, sayfa 442, Washington DC, 07:10. Kösk bekleme salonunda oturuyordu. Bitkinlikten yıkılacak gibiydi. Ama çevresine, yaralıların aile ve arkadaşlarına, siyah ya da beyaz, genç ya da yaşlı, aralarında küçük çocuklu, endişeli iki kadın vardı, baktığında, yorgunluğunun önemsiz olduğunu düşündü. Son 8 saat kabus gibiydi. Morgan, onu 7. caddedeki FBI misafirhanesinin önünde indirirken, 3 blok öteden gelen patlamanın kükreyişini duymuşlardı. FBI genel merkezinin önüne vardıklarında 10. cadde kargaşaya boğulmuştu. Sokak lambaları devrilmiş, alevler karanlıkta yükselmeye başlamış, yolun ortasındaki parçalanmış kamyon iskeletinden ve kocaman duman sütunlarından başka geriye bir şey kalmamıştı. FBI genel merkezinin ön cephesiyle yolun karşı tarafındaki bir sürü bina patlamanın etkisiyle harap olmuş, yüzlerce cam kırılmıştı. Hoover binasının cephesinin bir bölümü kopmuş, beton parçaları hemen her yana dağılmıştı. Ortalık savaşın pençesindeki Beyrut'tan bir manzara yandırıyordu. Sonra ambulansların, itfaiye araçlarının ve polis arabalarının sirenlerini duymuştu. Kösk, FBI binasına hasar görmemiş Pensilvanya Caddesi kapısından girmeye çalışan çılgın Morgan'ın peşine takılmıştı. Fakat kurtarma ekibi içeriye kimseyi sokmuyordu. Sonra sokaktaki enkazın arasında onları durdurmaya çalışan itfaiyeci ve polislere Morgan'ın kimliğini göstere göstere kendilerine bir yol aramışlar. Sonunda da 10. cadde ve E caddesinin kesiştiği köşedeki bara ulaşmışlardı. Daha varmadan binadaki hasarı görmüşlerdi. Binanın bütün camları parçalanmış, cephe ve pencereler alev almıştı. Acil müdahale ekipleri hayatta kalan şaşkın insanları yan kapıdan sedyelerle çıkarırken itfaiyeciler de yangına müdahale ediyorlardı. Sedyedekilerin arasında Collins, kız arkadaşı ve çocuğu da vardı. Her üçü de hayattaydı. Yüzü kan içinde olan Collins, sedye ile ambulansa taşınırken şuuru hemen hemen kapalıydı. Daha sonra kadın ve çocuk çıkarıldı. Durumları çok daha kötüydü. Başından kötü bir yara alan kadın komaya girmişti. Küçük çocuğun durumu ise içler acısıydı. Yüzü ve elbiseleri parçalanmış, gözleri kapalı güçlükle nefes alıyordu. Göğsü kabarıp kan tükürdüğünde, Kösk iki sağlık görevlisinin endişeli gözlerle sanki bu kurtulamayacak dercesine birbirlerine baktıklarını görmüştü. Ambulansların hızla uzaklaşmasından sonrası Kösk için tam bir karmaşaydı. Kurtarma ekibinden birileri onu hayatta kalanların toplandığı Pensilvanya Caddesi'ndeki bir noktaya götürmüşlerdi. Morgan cep telefonuyla üstlerinden birini aramış, patlama hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışmıştı. İtfaiye ekipleri ve polisler akın akın 10. caddeye gelmeyi sürdürüyorlardı. Kösk daha sonra uzman FBI ekiplerinin geldiğini, güçlü seyyar lambalarını yakarak dumanlar çıkan enkazı ve tepeden tırnağa taramak üzere malzemelerin hazırladıklarını gördü. Sonunda gece yarısını biraz geçe Morgan, bitkin Kösk'ü ve FBI misafirhanesinin önünde arabadan indirip George Washington Hastanesi'ne gitti. Kösk birlikte gitmeyi önerdiyse de Morgan kabul etmedi. İkimizin de hastanede beklemesinin bir yararı yok. Bir haber alırsam seni ararım. Biraz uyumaya çalış. Morgan, Ford'u çalıştırmış mavi lambasını yakmıştı. Huzursuz Kösk'ün uyumaya çalışması için bir saat daha geçmesi gerekmişti. 36 saat boyunca dinlenmemiş vücudu iflas etmek üzereydi. Yine de soğuk terler içinde uyanıp durmuştu. Bombayla yüklü bir kamyon gibi barbarca, rastgele bir şiddet gösterisi Nikolay Gorev'in çalışma biçiminin ötesindeydi. Bu onun işi değildi. Geçmişte kullandığı ya da en azından desteklediği taktiklerden olamazdı böylesi bir vahşet. Peki ama Collins ya haklıysa, ya sonunda çizgiyi aştıysa? Morgan koridorun ucunda gözüktü. Yanında kontrterör bölümü başkanı Murphy vardı. Kösk bekleme odasından çıktı. Murphy solgundu, başını salladı. Binbaşı. Collins'i görebilir miyim? Nasıl? Şimdilik biraz güçsüz. Aldığı yaraların dışında fizik olarak iyi görünüyor. Ama Nicky ile oğluna olanları duyduktan sonra çok üzüldü. İlk fırsatta onlarla ilgilenen doktorlardan biriyle konuşmak istiyor. Bu yüzden yanına gitmeden önce ona biraz süre tanırsanız... Murphy'nin yüzündeki perişan ifadeden kötü haberler duyacağı izlenimine kapıldı Kösk. Bir şey mi oldu? Murphy endişeyle Morgan'a baktı. Sonra Kösk'e döndü. Hep birlikte konuşmamız gerektiğini düşünüyorum binbaşı. Bilmeniz gereken bir şey oldu da... Bölüm 55. Washington DC, 13 Kasım. İki FBI ajanı neredeyse 20 saattir uyumuyorlardı. Sivil Chevy Impala'larıyla 14. caddenin köşesinden dönüp soğuktan kaçmak için bina ve dükkanların çöple dolu girişlerine sığınmış sokak fahişelerinin, uyuşturucu satıcılarının yanından geçtiklerinde saat sabahın ikisiydi. Bir önceki günün sabah 7'sinden beri aralıksız çalışmışlar, uyanık kalmak için kahve ile hazır yemeğe talim etmişler, Bütün gece av sahalarını gezerek aradıkları üç insan hakkında bir ipucu yakalayabilmek umuduyla pezevenklerle, adi suçlularla konuşmuşlar, muhbirlere para önermişler, fotoğraflar göstermişlerdi. Oysa FBI'nin Washington bürosunda çalışıp aynı amaçla DC'nin yeraltı dünyasını arşınlayan öteki yaklaşık 300 federal ajan gibi dişe dokunur bir belgeye ulaşamamışlardı. Direksiyondaki ajan esnedi. Şimdi sırada kim var? Benny Visto, dedi arkadaşı elindeki listeye göz atarak. İşte bu işin en sevdiğim yanı da bu. İyi dostlar edinmek. Direksiyonundaki iç çekti. Koltuğun yanındaki cepten içindeki şüphelilerin fotoğrafları olan zarfı çekti ve arkadaşına dönüp başını salladı. Tamam. Visto'nun dükkanının yakınına çek de bakalım o göt deliği bize neler anlatacak. Sabahın bu saatinde kapımızı çalmak da ne oluyor? Ne istiyorsunuz? FBI ajanı Ricky Cortez'in dövmeli pis vücuduna boka bakar gibi baktı. Beni ile konuşmam gerek. Git çağır onu. Burada değil. Üzerinde sadece blue jean ile açık kapının önünde duran Cortez gömleğini giydi. Nerede? Bilmiyorum orospu çocuğu. Benimle bir daha böyle konuşursan o dilini götüme sokarım. Ajan arkadaşıyla birlikte ellerini bellerine atmış, Cortez'e ciddi olduklarını anlatmak istercesine kılıflarındaki glockları göstererek Winston'un çatı dairesine girdiler. Dairede kübalıdan ve ipekli sabahlık giymiş, Winston'un yatağına uzanmış genç bir kızdan başka kimse yoktu. Cortez'in tek çıkarı bir sokak orospusu diye düşündü ajan. Evet, beni nerede? Bilmiyorum dedim ya, herif yoğun, gelip gidiyor. Bakarsın erkenden döner, bakarsın gecikir. Beninin kesin bir programı yok, tarifeyle hareket etmiyor. Ajan elindeki zarfı açtı, içindeki fotoğrafları çıkardı. Bu herifleri daha önce hiç gördün mü Ricky? Cortez somurtarak bir Arap olan birinci fotoğrafa baktı. Ötekilere göz atmak zahmetinde bile bulunmadı. Yok. İyice bak Ricky. Neden? Beni yatakta bekleyen bir karı var, oraya dönmek istiyorum. Bak Ricky. Yüzü iyice asılan Cortez öteki fotoğraflara şöyle bir baktı. Hayır, bu orospu çocuklarını daha önce görmedim. Ajan gözlerini bir an Cortez'e dikti. Sonra fotoğrafları yeniden zarfa koydu. Gerçekten çok yardımcı oldun Ricky. Döndüğünde Benny'e beni aramasını söyle. Ricky'nin gözleri vahşi bir köpek gibi kısıldı. Nedenmiş? Çok önemli de ondan. Söyle ona. Eğer aramazsa aramızdaki anlaşma sona erer. George Washington Hastanesi, Washington DC 0715. Collins üzerinde röptoşambır yatağın ayak ucuna oturmuştu. Kaburgaları zonkluyordu. Yüzünde kesikler ve bereler vardı. Sol gözünün üzeri ve sağ yanağındaki dikişler gazlı bezlerle kapatılmıştı. Doktorların başındaki 10 santimlik yarayı dikmek için kestikleri saçlarının yerinde beyaz bir yama vardı. Kaburgalarından ikisi çatlamıştı. Derin nefes aldığında sıkı sıkıya sarılmış göğsü sancıyordu. Durumu değerlendirmeye çalıştığında zihninin tümüyle boşaldığını fark etmişti. Acil bölümünde bir doktor ile hasta bakıcının onunla ilgilenmesinden, röntgenlerini çekip ağrı kesiciler vermelerinden sonra uyumak istemesine, Nicky ile Daniel'ın nasıl olduklarından başka bir şey düşünmemesine rağmen birkaç saatlik bir uykuya dalmıştı. Aklı ilacın uyuşturucu etkisine direnirken vücudu teslim oluyordu. Uyandığında saat 4 olmuştu, sersem gibiydi, acı çekiyordu. Hasta bakıcı geldiğinde yataktan kalkmaya davranmış, Nicky ve Daniel sormuştu. Sakın kıpırdama, yatmalısın anlıyor musun? Kadının sesi dostça ama ciddiydi. Ne gerekiyorsa yapılıyor onlara. Şimdi senin biraz daha uyuman gerek. Daha sonra cerrah gelip durumunu anlatacak. Yataktan kalkmaya çalışmakla kimseye bir faydan olmaz. Biraz daha uyumaya çalışmış ama aklı Nicky ve Daniel'da restorandaki patlama sahnesini defalarca yeniden yaşayarak uyanıp durmuştu. O korkunç patlamanın şiddeti Nicky ve Daniel'ın hali gözünün önünden gitmiyordu. Collins'in başını ve göğsünü beton bir duvara benzeyen sert bir yere çarpıp hastaneye getirilirken karanlıklara gömülmeden önce patlamanın gücüyle ayaklarının yerden kesildiğini gördüğü Nicky ve Daniel. Kapı açılıp Morgan ve Tom Murphy göründüğünde hala ikisini düşünüyordu. Yarım saat boyunca Collins'e Beyaz Saray'da başlayan ve patlamayla sonuçlanan olayları anlatmışlardı. Morgan kahve getirmek için dışarı çıktığında Murphy durumun değiştiğini, sürenin çok daha kısaldığını söylemişti. Collins daha da sarsılmıştı. 36 saat. Şu dakika 28 demek daha doğru, Murphy yüzüne asarak. Collins en ufak bir umudumuz bile yok diye düşündü. Soruşturmadan bir şey öğrenebildik mi? Hiçbir şey. İzlerini sürmeleri gereken çok şey olmuştu ama Murphy'nin de kabul ettiği gibi her birini de duvara toslamışlardı. Saldırıda kullanılan patlayıcıların kaynağını bulmaya çalışacağız ama zamanımız kısıtlı. İntihar saldırısını gerçekleştiren sürücünün gerçek kimliği konusunda karavana, sokaklarda bilgi peşinde konuşan adamlarımıza da karavana. Maryland'daki cinayet mahallenin çevresindeki bölgede yaptığımız kiralık yerleri araştırmasından da bir sonuç çıkmadı. Hastaneler ve doktorlar da aynı. Hiçbiri Gorev'in tarifine uyan birini görmemiş. Yaptığımız her araştırmada aynı şey, karavana. Ya Raşid'in dairesi, oradan bir şey çıkmadı mı? Dairenin telefonu hiç kullanılmamış. Geride ipucu olarak kullanabileceğimiz hiçbir şey kalmamış. Herif çok dikkatliymiş, gerçek bir profesyonel. Kirayı yerel bir bankaya nakit olarak ödemiş. Bankada hesap bile açtırmamış. Explorer'dan ya da Raşid'in, Gorev'in ve kadının parmak izleri dışında bir şey çıkmadı. Raşid'in arabayı ve depoyu kiralarken verdiği isimler de sahte. Ryder minibüs için de aynı şey. Atabildiğimiz tek olumlu adım Honda ve Explorer'da kadının parmak izlerini bulup kimliğini doğrulamak oldu. Geçmişi hakkında ayrıntılara dolaştık. Filistinli bir çiftin çocuğu olarak Amerika'da doğmuş. 12 yaşındayken de ailesiyle birlikte Lübnan'a dönmüşler. New York bürosundan 20 kadar ajanı Queens'teki eski adreslerine göndererek Amerika'da akrabaları bulunup bulunmadığını, varsa son zamanlarda bu akrabalarından herhangi biriyle temas kurup kurmadığını öğrenmekle görevlendirdik. Bana kalırsa zamanımızı boşa harcıyoruz. Böylesi bir eğitimden sonra başını çok büyük derde sokup kaçmak zorunda kalmadıkça veya başka bir çare bulamadıkça eski aile adresine yaklaşacak ya da Amerika'da bir akrabayla temas kuracak kadar aptal olamaz. İlk işimizin bunları araştırmak olacağını bilir. Yine de eski akraba ya da dostlara ulaşırsak onları da gözaltına tutacağız. Murphy iç çekti. Bunun dışında elimizde pek fazla bir şey yok. Morgan tekrar yanlarına geldi. Murphy ile dışarı çıktıklarında Collins yatağın ucuna umutsuzca oturdu. Herhangi bir terör hücresi bulmanın zorluğunun hücrenin büyüklüğüyle ters orantılı olduğunu biliyordu. Hücre ne kadar küçükse yakalanma güçlüğü o denli artıyordu. Tecrübesi böyle durumlarda hücrenin ya ilk birkaç gün içinde çatladığını ya da haftalar hatta aylar boyunca gizliliği koruduğunu söylüyordu. Oysa önlerinde aylar yoktu, sadece 28 saat. Durumun umutsuzluğu Nicky ve Daniel'ı düşünmek gözlerini yaşarttı. Sonra da bir kentin merkezinde bomba yüklü kamyonu patlatarak intihar etmek için nasıl bir insan olmak gerektiğini düşünmeye başladı. Böylesi bir insan masum kurbanları öldürecek, Nicky gibi savunmasız bir kadın ile Daniel gibi 3 yaşındaki zavallı bir çocuğu yaralayacak, haklılıklarını bu yoldan kanıtlayacaktı. Oysa cevabı biliyordu. Sean'u öldüren acımasız, barbar insanlar. Bunu düşündükçe, bu düşünce eski yere yeniden açtıkça içinin nefretle dolduğunu hissetti. Gözünün önünde sadece Nicky'nin ve Daniel'ın kan revan içindeki yüzleri değil, Sean ve Annie'nin ölü yüzleri de vardı. Onların ölümünün yarattığı acıyı ve boşluk hissini, ölümlerinin anlamsızlığını hatırladı. Kaybını yeniden yaşadıkça gözyaşlarına engel olamadı. Kapı tekrar açıldı, bir doktor göründü. Doktor, kağıttan yeşil bir önlük, spor ayakkabılarının üzerine de yeşil galoşlar giymişti. Önlük kanlıydı. 35'ten fazla göstermiyordu. Bir günlük sakalı yüzünü karartmıştı. Önlüğündeki kartta adı yazılıydı. Doktor Bill Walensa. Collins ayağa kalkmaya çalıştı ama bacakları çok güçsüzdü. Doktor eliyle oturmasını işaret etti. Sonra da yatağın ayak ucundaki iskemleye oturdu. Adım Will Bonessa. Bill Walensa. Nicky ve Daniel'la ben ilgileniyorum. Sesi heyecansız, düzdü. Collins genç cerrahın bitkinlikten yıkılmak üzere olduğunu anladı. Neyse, işin özetine gelirsek Nicky'nin durumu iyi. Sol kolunun dirsekten aşağısında yaralar, her iki bacağında derin kesikler, başında da epeyce kan kaybetmesine neden olan birkaç yarık ve şişlikler var. Sizin durumunuzda olduğu gibi bir darp söz konusu. MR'ını çektik, beyninde bir hasarı ya da kafatasında ciddi bir yaraya rastlamadık. Kısacası iyileşecek, bu konuda endişelenecek bir şey yok. Collins birden bir rahatlama hissetti. Nicky iyileşecek. Kalıcı bir hasar olacak mı? Sanmıyorum. Yaralar ve kesikler her zaman gördüklerimizden. Çabuk iyileşeceklerini zannediyorum. Şu anda uyuyor ama bir iki gün sonra kendine gelip ayağa kalkacak ve taburcu olacak. Collins bir sonraki soruyu sormaktan ürkerek başını salladı. Doktor sözüne devam etmeden önce it çekti. Collins şimdi de kötü haberler diye düşündü. Oysa oğlu ağır. Collins heyecandan yutkunamadı. Midesine çelikten bir düğüm oturdu. Ne derece ağır? Patlamanın etkisiyle çok kötü fırlamış. Buna maruz kalan çocuklarda sıkça görülür bu. Vücutları öylesine hafiftir ki yetişkinlerden çok daha kötü savrulurlar. Her neyse, Daniel da fena düşmüş. Göğsünü bir yere, tahta ya da metal emin değiliz, vurduğu açık. Sağ taraftaki kaburgaların hepsi kırık, soldakilerde. Göğsü ezildiğinden nefes almasını sağlamak için soluk solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık. Buraya getirildiğinde ciddi bir iç kanaması, dalakta ve bağırsaklarda ağır yaraları vardı. Bağırsaklarının 20 santim kadardı ve dalağının bir bölümünü almak zorunda kaldık. Geri kalan bölümü alıp almamak konusunda kararsızız. Bana kalırsa almak zorunda kalacağız. Neden? Buraya getirilmesinden hemen sonra kalbi durdu. Büyük ihtimalle kan kaybından. Kalbi yeniden çalıştırdık, kanamayı durdurduk, yeniden kan verdik. Şu anda durumunda bir değişiklik yok. Ama güçsüz ve kritik bir safhada. Yani dalağın geriye kalanını almak gibi ağır bir ameliyata dayanması güç. Neye karar vereceğimizi, dalağın geriye kalanını alıp alınmayacağını önümüzdeki 8 ya da 12 saat boyunca göstereceği tablo belirleyecek. Dalağı olmadan yaşayabilecek mi? Tabii. Dalak vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği önemli bir savunma mekanizmasıdır ama insanlar dalaksız da pekala yaşayabiliyor. Bolensa tereddüt etti. Kaburgalar acı veriyor ama hayati bir tehlike oluşturmuyor. Asıl darbeyi göğüs almış. Dolayısıyla sorun dalaktaki hasar. Bir sarsıntı geçirmiş ama elimizde beyinde bir kanama olduğunu gösteren bir belirti yok. Önümüzdeki saatler boyunca çocuğu çok yakından izleyeceğiz. Collins'in midesi yeniden kasıldı. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Maalesef. Çocuğun nasıl bir tepki vereceğini görmeden yok. Bitkin görünen Volensa bir elini duvara dayadı. Bay Collins, sizin neler hissettiğinizi ya da kendine geldikten ve oğlunun durumunu öğrendikten sonra çocuğun annesinin neler hissedeceğini düşünebiliyorum. Ama size şunu söylemek isterim. Çocuk şimdi çoktan ölmüş olurdu. Onun için en azından umudumuz var. Buradaki tıbbi ekip olabileceklerin en iyisi. Emin olun elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sadece Daniel için de değil, patlamada yaralanan herkes için. Volensa parmaklarıyla yorgun gözlerini kaşıdı. Kapıya doğru ilerledi ve açtı. Şimdi de izin verirseniz öteki hastalarımın durumuna bakmam lazım. Sizin de kabul edeceğiniz gibi yorucu bir gece geçirdik. İlgilenmemiz gerekenler sadece Nicky ve Daniel değildi. Onları görebilir miyim? Hayır. Bolensa başıyla olumsuzladı. Şu anda her ikisi de yoğun bakımda, ziyaretçi giremez. O bölümde en ufak bir enfeksiyon ölümcül olabilir. Üstelik Daniel'ın durumunda hasarlı bir dalak çocuğu enfeksiyona maruz bırakır. Özür dilerim ama ziyaret fazlasıyla tehlikeli olabilir. Ekibimiz bir aksaklık olursa müdahale etmek için birkaç adım öteden her ikisini de yakından izliyor. Ağır yaralı hastalarda bir fevkaladelik olması da çok olağan. Onun için kimsenin ayak altında bulunmamasını istiyoruz. Onları ne zaman görebilirim? Volensa açık kapının önünde oyalandı. En azından bir 8 saat daha bekleyin. Ondan sonra Nicky'yi görebilirsiniz. O zamana kadar onu yoğun bakımdan çıkarmış oluruz. Küçük çocuğa gelince daha uzun beklemeniz gerekecek. Nicky'yi hemen göremez miyim? Kesinlikle hayır. Collins gözlerini kapadı. 8 saat daha bekleyebilir miydi? Başka çaresi yoktu. Çocuğun babası değilsiniz, değil mi? Diye sordu Volensa. En azından bana söylenen bu. Değilim. Volensa yeniden iç geçirdi. Bakın, sizinle açık konuşacağım. Çocuk ölebilir. Durumu tahminimizden de kötü. Bir suni solunum cihazına bağlı vücudu bereler, vuruklar, yaralar içinde. Ameliyat geçirdi. Her tarafı sargılı. Her tarafından tüpler, monitör kabloları sarkıyor. Onu böyle hatırlamak ister miydiniz? Collins üzüntüyle kafasını salladı. Yaşama şansı ne? Ben müşterek bahisçi değilim Bay Collins. İhtimal hesabı yapmam. Üstelik Daniel durumunda ihtimallerin önemi yok. Ya ölecek ya kurtulacak. Bu kadar açık konuştuğum için özür dilerim ama durum bu. Volensa birden arkasına baktı. Açık kapının eşiğinde bir adam duruyordu. Doktor Collins'e baktı. Galiba bir ziyaretçiniz var. Sizi yalnız bırakayım. Collins kapının hemen dışında duran köşkü gördü. Volensa gitmeye davranırken yorgun görünen yüzünde anlayış dolu bir ifadeyle duraksadı. Bakın, eğer gerçekten istiyorsanız onlara yoğun bakımın canlı bölgesinden bir bakabilirsiniz. Şimdilik size bundan iyisini öneremiyorum. Volensa uzaklaştıktan sonra Kursk odaya girdi. Arkadaşının küçük oğlu hakkında doktorun söylediklerini duydum. Çok üzgünüm. Collins başını üzüntüyle salladı. Murphy son durumu anlattı mı? Evet. Kadın hakkında haklı olduğunu söyledi. En azından bir şey. Yine de bir yere varamadık Kursk. Collins yataktan sallanarak kalktı. Göğsü sancıyordu. Ayakta durabilmek için iskemleye tutundu. Kursk yardım etmeye kalktı. Gerek yok, ben iyiyim dedi Collins. Yataktan çıkmaman gerekirdi. Kalacağım en son yer yatak. Collins'in yüzünde sert bir ifade vardı. Kapı açıldı. Morgan elinde plastik siyah bir torbayla içeri girdi. İstediklerini getirdim Jack. Collins torbayı açtı, kanlı elbiselerini çıkardı. Kursk şaşkınlıkla sordu. Ne yapıyorsun? Önce eve gidip bir duş alacağım. Sonra 1-2 saat uyumaya çalışacağım. Sonra da işe döneceğim. Bu işi halletmek için 28 saatimiz var. Büyük ihtimalle Raşid'i, Gorevi ya da kadını bulmak, onları zamanından önce durdurmak için şansımız yok. Aslına bakarsan olmadığından da eminim. Ama bu teslim olacağımız ve son ana kadar elimizden geleni yapmayacağımız anlamına gelmez. Bizimle misin Kursk? Evet dedi Kursk Collins'e bakarak. Ya yaraların ne olacak? Konuşabiliyorum, yürüyorum. Bu kadar da yeterli. Bana 10 dakika zaman verin. Sonra giriş kapısının önünde buluşuruz. İyisin değil mi Jack? Diye sordu Morgan. 10 dakika. Kursk ve Morgan zemin kata inen asansöre girdiler. Bana bir dakika izin verir misin? Diye sordu Kursk asansörden inerken. Tuvalete girmek zorundayım. Tamam, ben gidip arabayı getireyim. Sonra dışarıda buluşuruz. Morgan döner kapıdan çıktı. Bir dakika kadar sonra danışmada bir şey durup soran Kursk, lobideki koridorlardan birine girdi. Tuvaletlerin önüne varmasına rağmen içeri girmedi. Bir iki saniye boyunca yapması gerekenleri düşünerek tereddüt etti. Sonunda bunun görevi olduğuna karar verdi. Cebinden telefonunu çıkardı ve Rus Büyükelçiliğinden özel bir numarayı tuşladı. Collins, yoğun bakımın camlı bölgesi önünde duruyordu. İki hemşirenin ikinin yatağı başında bir şeylerle uğraşıyorlardı. Genç kadın uykudaydı. Yüzünün sol tarafında kocaman bir morluk vardı. Başı sargılıydı. Sol kolundan da iki tüp çıkıyordu. Collins'in midesindeki düğüm yeniden bir çelik gibi sertleşti. Daniel biraz daha sağda, yoğun bakımın bir başka bölmesindeydi. Bir perde yatağın yarısını saklıyordu. Çocuğu böyle görmek yürek paralayıcıydı. Collins ağlamak üzere olduğunu hissetti. Küçük çocuk ilaçlar ve yaraları yüzünden bilinçsizdi. Her yanından hortumlar sarkıyordu. Göğsü ve karnı sımsıkı sarılmış, yüzü ve tüm vücudu minicik kesiklerle, koyu ve çirkin bir morluklarla kaplıydı. Ağzının üzerinde bir oksijen maskesi vardı ve iki monitöre bağlanmıştı. Collins, suni solunum cihazına bağlı küçücük göğsünün belli belirsiz inip kalktığını gördü. Kendini güçsüz, hiçbir şey yapamayacak durumda hissetti. Nicky ve Daniel için kendine dua edecek kadar bile güç bulamazken vücudunun uyuştuğunu hissetti. Teselliyi boşlukta aradı ama boşluk bir türlü görünmüyordu. Sean'u binlerce kilometre uzakta ölürken yanında olamamanın, bir şey yapamamanın verdiği acıyı orada olsa bile tıpkı şimdiki gibi yapacak bir şey olmadığını düşündü. Yeniden ağlamaya başladı. Hıçkırıklar vücudunu sarstı. Göğsündeki ağrıyı şiddetlendirdi. Gözyaşları dinip kendini kontrol edebilmek için birkaç derin nefes aldığında emin olduğu iki şey vardı. Daniel'ın yaşamasını her şeyden çok istiyordu. Nicky'nin çocuğunu yitirmesinden, onun da aynı acıyı paylaşmasından yana değildi. Bir de bunu yapanları istiyordu. Muhammed Raşit'i istiyordu. Onu ve diğerlerini. Yüreğindeki intikam ateşi öylesine güçlü, öylesine vahşiydi ki onu bile korkutmuştu. 2 dakika kadar sonra hastane kapısına inmek üzere asansördeydi. Ayrım sonu sayfa 452. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Chevy Impala. CHEVY IMPALA. Bill Wolensa. BILL WOLENSA.